Ayrım 34, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 346. Muzaffer'in evinden çıktıktan sonra en yakın ve en iyi bildiği yere sürdü arabayı. Kamera kayıtlarından günlük akışını an be an izlediği gün doğdu meydanının kenarına park etti. Mendil satan çocuklar, simitçi çok tanıdıktı. Geriye kalan yüzlerce insan sadece geçip gidiyordu. Kırmızı ışıkta durmuş arabanın birine kağıt mendil satmayı başaran çocuklardan birinin kafasını meydanın ortasında dev bayrak gönderi gibi dikilen kameralara kaldırdığını gördü. Ya gülümsemişti çocuk ya da ona öyle gelmişti. Gürkan'ın yokluğunda düştüğü yapayalnızlığın içinde bir çocuk için önemli olmak hoşuna gitmişti. Kararsızlık içinde eli birkaç kez kapının kancasına gitti ve sonunda açtı. Simitçi onu görür görmez tanımıştı. ''Vallahi verdim bütün simitlerini'' dedi. Erdal bütün hayata muktedir rolünü oynarken yukarıdaki kameranın onun ziyaretinden sonra simitçi için bir kabusa dönüştüğünü anladı. Cebindeki bütün parayı çıkarıp uzattıktan sonra ''Kaç tane simit ediyor?'' diye sordu. Sakalı neredeyse bıyığına yetişmiş adam hiç okula gitmemesine rağmen bir çırpıda hesaplayıp 60 tane eder dedi. Gözleri her daim üzerinde olan polis emir kipinde konuştu. Üçüne de her sabah bir tane vereceksin. Simit yerine çatal isterlerse ondan ver. Meyve suyu isterlerse paradan düş. Mendilci kardeşlerin en büyüğü tanıdı Erdal'ı. Arabaların arasından koşarak yanına geldiğinde aşağından bir iri yarı polise, bir arkasında yükselen gönderin zirvesindeki gözlerine baktı. Ortancası ağabeyinin yanında çekingen dururken henüz 6 yaşında olan en küçüğü sevgisini saklamayacak kadar bu hayatın acemisiydi. Dev polisin bacağına sarıldı Kürt bebesi. Damarlarında gezen acı gözlerine doldu. Boğazını düğümledi Erdal'ın. Çocuğu kucağına alıp konuştu. Her gün, her saat oradan bakıyorum size. Simitlerinizi alacaksınız, bitireceksiniz. Kucağına aldığı velet boynuyla omzunun arasına kafasını koyunca şefkate en az bu çocuk kadar muhtaç olduğunu anladı Erdal. Kendisine acıdı. Onların kahramanı olarak kalabilmesinin tek yolunun güçlü görünmek olduğunu düşünüp kendi zayıflığından sıyrıldı. Kirpikleri birden kurudu. Güç şovunu simitçiye çıkışarak yaptı. ''Sen sorumlusun bu çocuklardan. Yeminim olsun bunların başına bir şey gelirse sana bu hayatı zindan ederim.'' Ufaklığı yere bıraktıktan sonra her efsane gibi son sözünü sırtını dönmüş giderken söyledi. ''Yine geleceğim.'' Arabaya binip kontağı sabırsız çevirdi ve annesinin yanına gitmeye karar verdi. Yarın ilk işi bir otobüse binip her zaman çocuk olduğu denize yakın o bahçeli eve gitmek olacaktı. Boğaziçi Köprüsü'nün yoluna tırmanırken kurtun kendisine soruşturmada ihtiyacının olabileceği geldi aklına. Annesinden uzaklaştı. Ayşe ile ilgili raporunu şefe vermeliydi, memleketine ulaşmayı erteledi. Üstelik Aslı'yı görmeliydi. Dün telefonla aramış eski sevgilisinin üzerinde oluşan şüpheyi, yaşadığı paniği, sonra Tonguç'un suçsuz çıktığını ağlayarak anlatmıştı. Sesinden ne kadar yıprandığı anlaşılıyordu. Aslı'nın kendisine ihtiyaç duymasını umut ederek telefonu tuşladı. Aslı birkaç kelimeden sonra yorgun ses tonuyla ''Neredesin?'' diye sordu. Bunun aslında bir davet olduğunu anladı Erdal, yine de ona istedi. ''Sana gelebilir miyim?'' Olumlu yanıt alınca gaza basması için bir nedeni oldu. Ezanın okunduğunu duyunca beş parmağını birbirine sürdü. İlk ne zaman aklına bu fikrin düştüğünü bilmiyordu ama her parmağı ailesinden birini simgelerdi. Baş parmağı babası, işaret parmağı annesi, orta parmağı kendisi, yüzük parmağı ablası ve serçe parmağı yeğeniydi. Her ezan duyduğunda o parmakları birbirine dokundurarak ailesini koruyabileceği ritüeli yapardı. Bir kalem bir parmağını çizdiğinde diğer bütün parmaklarına kalemin ucunu sürecek kadar zamanla ileri götürmüştü törenini. Parmakların birbirinde gezdirirken kısa ezan duasına başladı. ''Allah'ım annemi, babamı, ablamı, yeğenimi ve beni koruman için.'' Duası bitince Gürkan'ı ailesinin dışında tutmasının pişmanlığıyla boğuşmaya başladı. Demir kapıların yankılanan gürültüsü ve taze betonların ıslak kokusunun arasından koşar adım çıkmıştı kurt. Ergin ve Çömez ardından ona yetişmeye çalışıyordu. Jandarmalar devasa demir kapının içindeki küçük bölmeyi açtıklarında kendini dışarı attı ve özgürlüğüne kavuştu. Uçsuz bucaksız geniş arazinin içindeki bütün havayı içine doldurmak istermişçesine derin bir nefes aldı. Ergin arabayı çalıştırdığında elleri belinde göğsünü soğuk rüzgara açmış duruyordu. Ufuk çizgisine kadar tek bir binanın hatta ağacın olmadığı boşlukta istediği yöne yürüyebilecek olmanın güzelliğini düşünerek rahatladı. Arkasındaki ceza kalesinde avukatlar, emekli orgeneraller, rektörler, eski üst düzey bürokratlar, MİT mensupları, siyasiler, yazarlar, gazeteciler, derin örgüt üyesi olmak suçlamasıyla mahpustu. Üşüdüğünü hissedecek kadar özgürlüğe alıştığında paltosunun yakalarını kaldırdı. Kollarını göğsünde kenetleyerek volta atmaya başladı. İhbarcı gibi Albay Torunlu da soruşturmasında işe yarayabilecek tek kelime söylememişti. Ne MOBESE'lerden ne de baz istasyonu kayıtlarından tek bir delil yoktu. Devlet erkanının beklentisini düşünüp altında ezildi. Bütün ülkenin sorduğu bir soru vardı ona ve yanıt bulamıyordu. Nefes alıp verişi fark etmeden hızlandı. Daha önce tanımadığı bir his bedenini titretti. Gürkan'ın öldürülmesinin üzerinden kaç gün geçtiğini hesaplamaya çalıştı ama zihnini toparlayamıyordu. Başbakanın iddialı konuşmaları kulaklarında çınladı. Cesedin tehditkâr çıkışı ve korkaklık ithamı aklından bir an geçti. Kontrolsüz düşünceleri içinden gazetelerin birkaç güne kalmaz başarısızlığını yazacağı sivrildi. Arabanın arka kapısını açıp koltuğa kendini attığında meslek hayatının ve şanının artık bitmek üzere olduğuna emindi. Paniğe kapılmanın ne olduğunu fark etmeden öğreniyordu. Tek şerit yol otobana açılıp İstanbul'un gürültülü hızına kavuşmuşlardı ki telefonu çaldı. Sibel'in olmasını isterdi ama emniyetin numarasını gördü ekranda. Hemen cesedin aradığından emin oldu. Telefonu tutan elinin titrediğini görünce kendine acıdı. Başkomiserim diyen sesin saygısını bile algılayamadı ilk başta. Kendisini savunamayacak güçsüzlükten kurtulmaya çabalıyordu ve hiçbir zaman olmadığı kadar kibar efendim demişti. Karşıdaki ses kurt ile konuştuğundan emin olamadı ve alo başkomiserim diye tekrarladı. Kurt şimdilik sorgulanmayacağını anlayınca rahatladı ve söyle diyerek karşısındakini hizaya getirdi. Cinayet bürodan Kadir verdiği müjdenin ne kadar büyük olduğundan habersiz konuştu. Bir ihbar maili aldık. Bizim emniyetin sitesine göndermiş biri. Gürkan komiserin öldürülmesiyle ilgili IP numarasını araştırıyor tekniktekiler. Gelince okur musunuz, ben okuyayım mı? Kurt bekle dedikten sonra kafasını geriye attı ve kilitlenen soruşturmasına, yeni bir yol açılmasına ayak uydururken birkaç dakika önceki acizliğini rahat tavırlarıyla silmeye çalışıyordu zihninden. Telefonunun hoparlörünü açıp koltuğun üzerine bıraktıktan sonra konuş, oku diye emir verdi. Kadir berbat bir Türkçe ile yazılmış maili okudu. Gürkan Korcan'ı öldüren kişiyi biliyorum. Polis katili Cevdet Akkuş'tur. Bu şahıs Güneydoğu'da çok can yakmıştır. Asıl adı Baran'dır, Kürt'tür. Yüzsüz albayın ekibindendir. Yüzsüz denilen albay Hasan Torullu'dur. O kendisini gözaltına alan ve sorgulayan Gürkan komiserin öldürülmesi talimatını eski bölücü örgüt itirafçısı Cüneyt Gazioğlu'na verdi. Asıl adı Abdülkerim Günel'dir. İtirafçı olduğu dönem çok sayıda bölücüyü öldürmesi karşılığında devlet ona yeni kimlik verdi ve bu adı aldı. Bugün zengin müteahhit iş adamı. Bütün serveti o dönem Güneydoğu'dan eroin kaçırarak yaptı. Gürkan komiser bu Abdülkerim'i de sorgulamıştı. Cüneyt Gazioğlu yüzsüzün talimatını Cevdet Akkuş'a söyledi, silahı da o verdi. Araştırırsanız doğruyu söylediğimi görürsünüz. Baran uyuşturucu bağımlısıdır. Ona bir gram eroin veren istediği her şeyi yaptırır. Altınşehir Şahintepe Mahallesi 67. Sokak 21 numarada oturuyor. Polisi Albay Torullu'nun emriyle öldürdü. Karşılığında torba torba eroin aldı. İhbar mailinde tetikçinin telefon numarası da yazılmıştı. Kurt şansına şükrederek yüzleştiği zayıflığından özgüvenli hırçınlığına döndü. Koltuğa yayılıp talimatlar yağdırarak birkaç dakika önceki zayıflığını bilinçaltına itti. Arabayı hızla emniyete sürmesini istedi Ergin'den. Çömez'e Cevdet'in telefonunun dinlenmesi için işlemleri hemen bitirmesini, bazı sinyallerinin ve HTS kayıtlarının 3 ay öncesine dönük alınmasını emretti. Bir sokak köpeğinden yeniden kurta dönüşmesinin çabukluğuna kendisi bile şaşırıyordu. Ama bunu bir daha aklına bile getirmeyecekti. Henüz tek bir apartmanın bile olmadığı İstanbul'un en dış mahallelerinden biriydi. Halen yoksul küçük evlerin arasında büyük boşluklar kalacak kadar ranttan uzaktı. Sokakların çoğu çıkmazdı. Henüz yağmalanmamış hazine arazilerinde bitiyordu toprak yollar. Gece konduların kapladığı tepenin zirvesinde devasa bir korkuluk gibi yükselen gerilim hattının direği duruyordu. Kollarında topladığı kablolarda binlerce voltu taşırken eteğindeki yoksulluğa hiçbir faydası yoktu. Karanlık bütün yaşamın üzerine basıp hareketi sesleri yok ederek çöktü, fakir hayatı ıssızlaştırdı. Evlerin ışıkları sarı ve zayıftı. Elektrik direklerinin sadece iki tanesinde cılız sokak ışığı vardı. Bir tanesi nedensiz sönüyor, sonra tekrar yanıyordu. Sadece köpeklerin havlamaları ve kavgalarının acı inlemeleri duyuluyordu. Kurt gözlerini Cevdet Akkuş'un içinde olduğu eve kilitlemişti. Gündüz yaşadığı çaresizliği hatırlayıp içinde olduğu soğuk cehenneme şükrediyordu. Karanlığın kendisini tamamıyla gizlediğinden emin olduktan sonra sandalyeyi kaldırıp perdesiz pencerenin tam önüne koydu ve oturdu. Ergin ve Çömez dışarıdan 100 kat daha soğuk evin içinde sedirin kenarına ilişmiş, göğüslerinde birleştirdikleri kollarıyla kendilerini ısıtmaya çalışarak iki büklüm duruyorlardı. Henüz sadece tuğlalarla örülmüş ve zemindeki beton bile düzleştirilmemiş kaçak katta 3 saattir hiçbir hareketin olmadığı evi izliyorlardı. Katil zanlısı evin içinde bir ışık bile açmamıştı. Belli ki uyuyordu. Kurt takibe başlamadan önce mahallenin muhtarıyla görüşmüş, durumun ciddiyetini tehditkar ortaya koyduktan sonra bu evi izleyebilecekleri bir yer bulması talimatını vermişti. Kendisinin devlete bağlılığını kanıtlama telaşına kapılan Şahintepe Mahallesi muhtarı, amcasının evinin tam zandının karşısında olduğunu söyleyip kaçak katı anlatmıştı. Polisler tek tek çaktırmadan eve girdikten sonra Cevdet'in kapısını bir bahaneyle çalıp burada olduğunu teyit etme görevini de muhtara vermişlerdi. Kapıyı çalıp zanlının evde olduğunu göstererek görevini yapmıştı. Odanın kapısı küçük tıklandı ve sessizce açıldı. Muhtarın amca oğullarından birinin elinde battaniyeler, diğerinin elinde 3 çay bardağının olduğu bir tepsi vardı. Fısıltıyla konuşarak battaniyeleri ve çayları verdikten sonra parmak uçlarına basarak alt kata indiler. 3 polis çayları avuçlamış, battaniyeleri sarılmıştı ki karşılarındaki tek katlı boyasız gecekondunun ışığı yandı. Perdeleri kapalı evin içinde zayıf adamın sureti göründü. Tuvalete gidip döndükten sonra ışığı kapattı ama açtığı televizyonun ışık dalgaları evin dışına taşıyordu. Battaniyeyi omuzlarına oturtarak komiserlerine döndü Kurt. Fısıldamasına karşın sesindeki öfke hissediliyordu. ''Nerede kaldı lan bu herif?'' Ergin soğuğun kızarttığı burnunu çekip soruya soruyla cevap verdi. ''Adresi mi bulamadı acaba?'' Sandalyede doğrulan Kurt'un öfkesini anlayarak hemen cep telefonunu çıkarttı ve arama tuşuna bastı. Tek kelime etmeden telefonu kulağından çekip fısıldadı. ''Muhtarlığın oraya park etmiş, geliyor.'' Kurt dinleyicinin yokuştan indiğini gördü. Şişman bedenini zor taşıyan adamın her adımında elindeki alüminyum çanta parlıyor ve onu sessiz yoksullukta fazlasıyla belli ediyordu. Kurt ayağa kalkıp pencereyi sessizce açtı ve operasyonunu berbat etmek üzere olan adama kendini gösterdi. Dinleyici gördüğünü elini rahat bir şekilde kaldırarak belli etti. Kurt'un bir gözü onda, diğeri Cevdet'in penceresindeydi. Cevdet'in gölgesi yatağından kalkınca kurt nefesini tuttu. Sadece penceresinden bakması onları açık ederdi. Ama gölge perdenin üzerinde dalgalanarak diğer odaya geçti. Kurt Ergin'e alt kattaki kapıyı açmasını söylerken soğukta terlemiş öne çıkık alnını avuçlamıştı. Dinleyici konuşmayı sevmezdi. O sadece kendisiyle konuşmayanları dinlemeyi seviyordu. Sadece selamün aleyküm dedi. Çantasını yere koyup özenle mandallarını açtı ve tok sesin hazzını bir milyonuncu kez duyumsadı. Kalın metal çantanın içindeki parçaları özenle çıkarmaya başladı. Kocaman göbeği ve kısa şişman kollarıyla fareye benziyordu. Gür kapkara bıyıklı suratındaki koca yanakları, küçük kısık gözleri ve büyük kulaklarıyla her insanın bir hayvanın ruhunu taşıdığının kanıtıydı. İçinden ince bir telin uzadığı çanağı monte edip zanlının evine çevirdikten sonra bir sandalye istedi. Çömez'in getirdiği sandalyeye oturduktan sonra kayıt düğmesine bastı ve kulaklığını takarak işiyle sevişmeye başladı. Sadece televizyondaki reklamların sesi vardı. Başkomisere bunu söyleyerek bütün sesleri aktaracağını ilan etti. Fare bir saat boyunca gözleri kapalı heykel kadar hareketsiz durdu. Kurt onu uyandırmaya karar vermişti ki göz kapakları açıldı ve ''Telefon açıyor.'' dedi. Cevdet'in konuşmasını dudakları kopyalıyordu. ''Duydun mu lan? Abdülkerim'i almışlar. Albay sonra bu. Sıra bize geldi oğlum. Durumlar çok yaş. Ben sana söyleyeyim, hemen tüymek lazım. Ben sabah gidiyorum usta. Gidecek başka yer var mı yavşak? Suriye'ye gideceğim ama bir kuruş para kalmadı bende. Gel beraber gidelim, bizim akrabalar var kaçakçı. Oğlum sağlam adamlar. Akraba diyorum ya. Onlar sınırı geçirir. Nasıl kalıyorsun lan, manyak mısın? Adamlar paket yapacak bizi de. Ben gidiyorum, istersen gel. Kayda alırken bir yandan Cevdet'in söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlamıştı köstebek. Dinlemenin sonucunu da ortaya koydu. Yani anlayacağınız sabah kaçmaya hazırlanıyor sizinki. Kalın kısa kaşlarını kaldırıp küçük gözlerini kırpıştırarak kaldı mı işimiz? Ben bekleyeyim mi başkomiserim diye sordu. Kurt sorunun absürtlüğüne dik baktı. Kısık sesle konuşurken dudakları bağırıyor gibi büyük açılıp kapanıyordu. ''Sen neyi soruşturduğumuzu anlamadın mı lan? Polis katilinin peşindeyiz, sen tüymeye çalışıyorsun. Bütün ülke üzerimize binmiş, bizden yanıt bekliyor. Bakan her gün emniyet müdürünü arıyor. Başbakan meydanlarda katilin bulunacağını her Allah'ın günü yemin ediyor. Sen ben eve gideyim diyorsun. Gitmeyeceksin ulan, sabaha kadar buradasın. Bu herif uykusunda sayıklasa haberim olacak. Bizim müdüre kalsa bugün alacaktık bu herifi.'' Bir delil çıkartırız diye sabaha kadar beklemeye ikna etmek için anam ağladı. Şimdi kulaklarını aç ve bana deliller duy, kaydet. Bu davayı çözememek ne demek biliyor musun? Bitmek demek. Kurt gündüz yaşadığı panikten kurtulamadığını konuşurken fark etti. Ergin ile Çömez de bu kadar büyük bir stres yaşadığını fark etmemişlerdi. Kurt üzerine bir kabus gibi çöken soruşturmanın bir an önce bitmesini istiyordu. Cinayet silahının evden çıkmasını ya da detaylı bir itiraf hayal etti. Fare tekrar kulaklığını takarak bacak bacak üstüne attı. Pantolonunun altında beyaz içliği göründü. 34. ayrımın sonu. Sayfa 354.